الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta fıtır sadakası ile alakalı dersimizi yapmıştık. Konuyla alakalı 3 tane hadis vardı. Onları ele alıp bir derste o bölümü bitirdik. Bugün yeni bir bölüme, yeni bir baba geçiyoruz. Babu sadakati tatavvu. Yani nafile sadaka bölümü. Biraz önce zikrettiğimiz gibi müellif rahimullah farz olan zekatı zikrettikten sonra, tafsirli bir şekilde açıkladıktan sonra akabinde farz olan fıtır sadakası, zekatın başka dalı olan fıtır sadakasını bize aktardıktan sonra farzdan sonra nereye intikal etti? Nafile olan sadaka bölümüne geçti. Sadakatı tatavvu dediğimiz nafile sadaka, diyoruz ki kişinin Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak için Allah yolunda sarf ettiği mala biz ne diyoruz? Ne diyoruz? Tatavvu, yani nafile olan sadaka diyoruz. Bu sadakayı farz olandan ayıran ne? Kişinin üzerine bir vücubiyet, bir farzlığı, bir sorumluluğu yok. Bununla birlikte kişi Allah Azze ve Celle'ye daha çok yakınlaşabilmek için ne yapıyor? Gönlünden koptuğu kadarıyla Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak için infakta bulunduğu sadakaya biz sadakatı tatavvu, yani nafile olarak sadaka vermek diyoruz. Ve yine dönüp baktığımız zaman Allah Azze ve Celle farz olarak bir ibadeti meşru kıldığında muhakkak ki aynı ibadetin nafile olanını da meşru kıldığını görüyoruz. Mesela bizler baktığımız zaman günde 5 vakit ne kılıyoruz? Farz olan namaz kılıyoruz. Ve bu farz olan namazların öncesinde ve sonrasında Allah Azze ve Celle'nin nafile kıldığı bazı ravatip sünnetler olduğunu görüyoruz. Değil mi? Sabah namazından farzından önce 2 rekat, öğlenin farzından önce 4, farzından sonra 2, akşam namazının farzından sonra 2, yatsının farzından sonra 2 gibi ravatip olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terk etmediği bazı sünnetlerin meşru kılındığını görüyoruz. Bunun haricinde yine namaz cinsinden bir gece namazı nafile olarak kılınan, bir duha namazı, sebebe binaen kılınan tahiyyetül mescid, abdest namazı gibi Allah Azze ve Celle farz olan namazlarınla birlikte ne yapmış? Onun nafilelerini de bize ona yakınlaşma aracı olarak meşru kıldığını görüyoruz. Bu sadece namazla alakalı mı? Diyoruz ki hayır. Ramazan'da oruç tutuyor muyuz? Diyoruz ki Allah Azze ve Celle Ramazan orucunu bize farz kılmış. Bununla birlikte akabinde ne var? Nafile olan oruçları da bize meşru kılmış. İşte bir pazartesi, perşembe günü tuttuğumuz oruçlar, Hicri ayın 13'ü, 14'ü, 15'inde tutmuş olduğumuz oruçlar, ne bileyim bir aşure orucu gibi ne yapabiliriz? Nafile oruçları da sayabiliriz. Peki sadece oruçla da mı sınırlı? Diyoruz ki hayır. Bir insan üzerine farz olan haccı eda ettikten sonra nafile olarak yeniden hacca gidebilir mi? Diyoruz ki gidebilir. Demek ki Allah Azze ve Celle farz olarak bize mecbur kıldığı ibadetler hangi cinsten olursa olsun bunun akabinde ne yapmış? Aynı onlar gibi meşru olan nafile namazları da bize meşru kıldığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi ne? Diyoruz ki nafile sadaka vermek. Hatırlayın, daha önceki derslerimizde farz olandan bahsetmiştik. Kişi bunu, yani üzerine bu farziyet, bu sorumluluk geldikten sonra eğer bunu yerine getirmiyorsa bundan dolayı ne yapacaktı? Hesaba çekilecekti. Ama ne dedik? Aynı zamanda bir de nafilelerine eklenmiş, bir de farzlarına eklenmiş. Nafile olarak, nafile olan bir sadaka eklenmiş ki kişi Allah Azze ve Celle'ye yakınlığını ne yapsın? Daha fazla arttırabilsin. Ve yine biraz önce söylediğimiz gibi insan yapmış olduğu farzlarda, ister bu namaz olsun, ister oruç olsun, ister zekat olsun, ne olabiliyor? Hatalar, yanlışlıklar, eksiklikler sadır olabiliyor. İşte nafilelerin meşru kılınmasının hikmetlerinden bir tanesi de bu. Oradaki farzlarda olan açıklıkları, eksiklikleri tamamlaması için Allah Azze ve Celle'nin bu nafile ibadetleri meşru kıldığını görüyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'un Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerifte diyor ki: "Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söyler iken işittim: "İnne evvele ma yuhasebu bihil abdu yevmel kıyame min amelihi salatu." Kıyamet günü kişinin hesaba çekileceği ilk ameli nedir? Namazıdır. Diyor ki: "Fe'in saluhat fakat aflaha ve encaha." Eğer kişinin namazı doğru düzgün ise, eğer bunun hesabını kolayca verebilecek durumda ise kıldığı namazları, diyor ki o kimse kurtuluşa, felaha ermiş olan kimsedir. Eğer insanın ilk hesaba çekileceği soruda, yani bunun hakkını verebiliyorsa, bundan sonrasının hesabı ne olur? Daha kolay olur. Eğer insana ilk sorulan şeye daha cevap veremiyorsa, bil ki bundan sonra gelecek olanlara cevap vermesi nedir? Daha zordur. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. Eğer o kimsenin namazı fasit ise, kendisine fayda vermiyor ise, o kimse de nedir? Hüsrana uğrayan kimsedir. Diyor ki: فَاِنْ اِنْتَقَسَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ. O kimsenin diyor farzlarında bir eksiklik söz konusu olduğunda Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: "Unzuru hel li abdi min tatavvu'in fe yukemmelu biha ma intakase min faridati." Diyor ki kulumun nafilelerine bakın. Tatavvu olan namazlarına bakın. Eğer var ise nafile olan, tatavvu olan namazları, onunla diyor farzlardan eksik olanlarını, yarım olanlarını veyahut da ecri veyahut da tam hakkıyla eda edemediklerini, içinde eksikler bulunduğunu, unutmasıyla alakalı veyahut da diğer sebeplerden dolayı içindeki eksiklikleri olan namazlarını ne yapın diyor Allah Azze ve Celle? Nafileleriyle tamamlayın. Diyor ki: "Sümme yekûnü sâir amelihi alâ zâlik." Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki bunun dışındaki, yani namazın dışındaki amelleri de aynı böyledir. Yani sadece bu eksiklerin tamamlanması namaz ile alakalı bir husus değildir. Bununla birlikte senin Ramazan orucunda farz olarak tuttuğun oruçta eksiklikler var ise, nafile olarak tuttuğun oruçlarla ne yapılacak? Bu eksiklikler giderilecek. Burayı ilim ehli şerh ederken diyorlar ki buradan kasıt, bir insan 10 sene 20 sene namaz kılmamış, ondan sonra kılmış olduğu nafileler o farzın yerini ne yapmaz? Tutmaz. Buranın böyle anlaşılmaması gerekir. Çünkü bir farz namazın vakti girdiyse, vakti çıktığı esnada artık ne yaparsan yap, onu vaktinde eda etmiş gibi ne yapamazsın? Olamazsın. Ramazan orucu da aynı böyle değil mi? Bir insan cehaletinden, gafletinden dolayı Ramazan orucunu bir gününü terk etse, sonra diğer bir günde onu kaza etse, aynı Ramazan'da oruç tutmuş gibi olur mu? Olmaz. Diyoruz ki kesinlikle olmaz. O zaman bu hadis-i şerifi şerh ederken, açıklarken nasıl yorumluyoruz? Diyoruz ki namaz kıldığı esnada hata etmiş. Namazın içinde neyler var? Eksiklikler var. Unuttuğu bazı şeyler olmuş. Bu eksiklikler, bu unuttuğu şeyler diyoruz ki bu nafileler ile ne yapılır? Tamamlanır. O zaman nafile namazların veyahut da nafile ibadetlerin genel manada bizim için neyi var? Büyük bir önemi var ki yapmış olduğumuz o farz olarak hesaba çekileceğimiz hususlardaki o gediklerimizi ne yapabiliyor? Kapatma özelliğine sahip. Nafile olan sadakanın ne zaman verileceği ile alakalı ilim ehli icmaen diyor ki her vakitte ne yapılabilir? Verilebilir. Belirli bir vakte sınırlandırılmamış. İşte gündüz verirsin, gece veremezsin. İşte ne bileyim haftanın 5 günü verirsin, 2 günü veremezsin. Bayramda verebilirsin ama şu zaman veremezsin diye bir sınırlama ne yapılmamış? Getirilmemiş. İcma olarak ilim ehli diyor ki sadaka, nafile olan sadaka her zaman verilebilir. Ama diğer ibadetlere baktığımız zaman böyle olmadığını görüyoruz. Değil mi? Ramazan orucu. Ramazanın dışında tutulabilir mi? Olmaz. Hac, Zilhicce ayından başka bir ayda yapılır mı? Olmaz. Öğle namazı, yatsı namazının vaktinde kılınır mı? Kılınmaz. Ama diyoruz ki nafile olan sadakada böyle bir vakit sınırlandırması söz konusu değil. Diyoruz ki ilim ehlinin bu hususta neyi var? İcması var. Nafile sadaka ile alakalı gizlemek daha faziletlidir. Nafile sadakayı gizlemek gizli olarak vermek daha faziletlidir ki biraz sonra ilk hadis-i şerifimiz bununla alakalı. Ebu Hureyre radıyallahu anhunun bize aktardığı hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sebatun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluhu. Yani o gün kıyamet günü hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesinde gölgelendireceği 7 sınıf ne var? İnsan var. Bunlardan bir tanesi ne? Allah için sadaka verirken onu öyle gizler ki sağ elinin verdiğinden sol elinin haberi olmaz. Burada ne var? Bir kinaye var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani insanın vermiş olduğu sadakayı ne kadar gizlediğini aktarmak için ne diyor? Sağ elinin verdiğinden sol elinin haberi olmaz. O zaman diyoruz ki ileride buna bir açıklama getireceğiz. Asıl olan sadakanın nedir? Gizli olarak verilmesi. Bu asıl olan. Bazı durumlar vardır ki bunu açıktan verilmesi, beyan edilmesi nedir? O duruma göre, o ana göre daha faziletli olabilir. Ama diyoruz ki asıl sadakanın gizli olarak verilmesidir. Ve yine sadakanın Ramazan ayında verilmesi diğer aylarda, diğer zamanlarda verilmesine göre nedir? Daha üstün, daha faziletlidir. Peki bunu nereden çıkartıyoruz? Ramazan ayında infak etmenin diğer aylara göre, diğer aylarda infak etmekten daha faziletli olduğunu nereden çıkartıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiilinden çıkartıyoruz. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu diyor ki اِنَّ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve sellem اَجْوَدُ النَّاسِ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha cömert bir kimse yoktu. Diyor ki وَكَانَ اَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cömert olmasına rağmen Ramazan geldiğinde bu cömertliği ne yapardı? Diğer zamanlara göre daha çok artardı. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylara göre daha fazla cömert oluyor ise muhakkak ki bu Ramazan'da infak etmenin diğer zamanlarda infak etmekten daha üstün olduğunu gösterir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman daha güzelini, en iyisini yapmaya ne yapıyordu? Gayret gösteriyordu. Buna özen gösterdiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu fiili bize neyi gösteriyor? Ramazan ayında infak etmenin diğer aylara göre infak etmekte daha faziletli olduğunu bize gösteriyor ki günümüzde de insanların büyük bir çoğunluğuna baktığınız zaman farz olan zekatları genelde ne zaman çıkarmaya çalışıyorlar? Ramazan ayında. Bu ecirden de yani tabiri caizse bir taşta iki kuş vurmaya çalıştıklarını da görüyoruz. Ve yine ihtiyaç vaktinde zekatın veyahut da sadakanın, nafile sadakanın ihtiyaç vaktinde verilmesi diğer zamanlarda verilmesine göre nedir? Daha üstünlük arz eder. Ayet-i kerimede diyor ki اَوْ اِطْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَ. Şiddetli açlık gününde doyurmanın Allah Azze ve Celle daha üstün, daha faziletli olduğundan bize baktırıyor ki zaten akılda ne yapıyor bunu? Tasdik ettiğini görüyoruz. Yani bir insan var, ihtiyacı var. O esnada ona vermen ile o ihtiyacını geçtikten sonra bir yerden aradığı şeyi bulduktan sonra vermen arasında ne var? Fark var. Yani ihtiyacı olduğu esnada yardım etmek, ihtiyacı giderdikten sonra ona yardım edilmesinden daha faziletli olduğunu söylüyoruz. Ve yine sadaka ile ilgili başka bir husus, akrabaya yardım etmek, akrabaya sadaka vermek, diğer kimselere sadaka vermekten nedir? Daha faziletlidir. Tabi burada bir şartı ön plana koyuyoruz. Diğer insanlarla muhtaçlığı, ihtiyacı eşit ise. Şimdi düşünün akraban var. İhtiyacı diğer insan gibi değil. Adamın yiyeceğe ihtiyacı yok. İyi ihtiyacı var. Başka birisi fakir. Akşama yiyecek bir şey yok. Şimdi bu adama mı yardım etmek daha faziletli? Yoksa bu akrabam, bu adamın da akşama yiyeceği de var, yarına da yiyeceği var. Bir belli bir durumu var. Bunun ihtiyacını gidermek mi daha faziletli? Diyoruz ki eğer şartlar eşit ise o zaman akrabaya yardım etmek diğerine göre daha faziletli olduğunu görüyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki es-sadakatu ala zi rahim ithneten. Yani akrabaya yapılan yardım, ona verilen sadaka diyor ki iki çeşittir. İki tane neyi vardır? Ecri vardır. Diyor ki birincisi sadaka. Sadaka verdiğin için bundan dolayı ecri kazanırsın. İkincisi de diyor ki vasılatun. İkincisi de sıra-i rahim. Yani akrabalık bağını koruduğun için ekstradan ayrıyeten bir ne yaparsın? Ecir daha kazanmış olursun. Ve yine kişinin ihtiyacından fazlasını infak etmesi müstahap olan bir durumdur. Ki günümüzde böyle insanları bulmak gerçekten çok zor. Yani kişinin ihtiyacından fazlasını infak etmesi ne ister? Yürek ister. Düşün şu anda bankada 10 bin lira, 20 bin lira param var. Diyorsun ki ben bu ayı 2 bin lirayla çıkarırım. O zaman ne yapayım? 18 bin lirayı Allah yolunda infak edeyim. Bu üstü benim artık işime aciliyeten yaramayacak bir husus. Ki günümüzde böyle insanları bulmak çok zor. Ama sahabe zamanında böyle insanlar var mıydı? Vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ki Hulefai Raşidi'nin başında gelen Ebu Bekir radıyallahu anh'ı ne yaparken görüyoruz? Malının tamamını infak ettiğini görüyoruz. O yüzden diyoruz ki kişinin ihtiyacından fazlasını infak etmesi müstehap olandır. Yalnız nafakasını yani bugünkü yiyeceğini infak ediyor ise bu da caiz değildir, haramdır. Yani sen açsın, mağdursun, akşama yiyecek bir şeyin yok, eline bir şey gelmiş, diyorsun ki bunu da Allah yolunda ne yapayım? İnfak edeyim. Diyoruz ki olmaz. Eğer senin kendi yiyeceğin yok ise daha sonradan başkalarına el açmak durumunda kalacak isen, bu konuma düşeceksen, o zaman elindekini başkasına vermen senin için hayırlı demiyoruz. Diyoruz ki bu durumda diyoruz ki bu caiz olmayan bir husustur. Ama kendi ihtiyacını gidereceğin var ise bunun fazlasını başkalarına vermen ne diyoruz? Müstahap olan bir husustur. Ve yine kişinin borcu var ise borcunu ödemesi nafile olarak sadaka vermesinden önce gelir. Yani düşün, adamın 1000 lira borcu var. Adam gidiyor 500 lira, 1000 lira nafile olarak birine sadaka vermek istiyor. Diyoruz ki bu adama senin yaptığın doğru değil. Öncelikle senin 1000 liran varsa, burada da 1000 lira borcun varsa, senin bu zimmetinde olan bir şey. Yani bu kardeşin hakkını eda etmek zorundasın. Yoksa bundan ne yapacaksın? Hesaba çekileceksin. Kıyamet günü insanların ilk hesaba çekileceği amel namaz dedik. Yani amel açısından, ibadet açısından namaz. Öbür taraftan ne diyoruz? Kul hakkı, ikili ilişkiler arasında kişinin hesaba çekileceği şey, rivayetler ne geliyor? Kan davası olarak da geliyor. O zaman diyoruz ki, eğer borcun var ise, borcunu ödemen, nafile sadaka vermenden ne yapar? Önce gelmiş olur. Ve yine nafile sadaka, kafire de verilebileceğini ilim ehli söylüyor. Ayet-i kerimede وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْك۪ينًا وَيَت۪يمًا وَاَس۪يرًا. Onlar seve seve yiyeceğini yoksulla, yetimle ve esirle paylaşırlar diyor Allah Azze ve Celle. Onlar yiyeceklerini yoksulla, yetimle ve aynı zamanda esir ile seve seve paylaşırlar. Esir kimden olur? Düşmandan, kafirden olur. Müslümandan esir olmaz. Demek ki eğer Allah Azze ve Celle müminlerin bu vasfını övüyor ise, onlar yiyeceğini esirlerle de paylaşıyorlarsa, onların kalplerini İslam'a çekmek için, ısındırmak için demek ki nafile sadaka ne yapılabilir? Kafire verilebileceğinin delilini olduğunu söylüyoruz. Ve yine verilen sadakanın azımsanmaması gerektiğini de söylüyoruz. Yani insan sadaka verirken illa 100 lira, 300 lira, 1000 lira, 10 bin lira vermek zorunda değil. Gücü neye yetiyorsa, bu bazen 50 kuruş olur, bazen 1 lira olur, bazen 5 lira olur, bazen 10 lira, bazen daha fazla olabilir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerime ne diyor? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlese, muhakkak ki onun karşılığını görecektir. Ve yine hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِتَّقُ النَّارِ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ. Yarım hurma kadar nafaka verecek, sadaka verecek olursanız dahi ne yapın diyor bunu? Verin. Ateşten bununla Korkun. Yani bu yarım hurmadan ne olur? 50 kuruştan, 1 liradan, 100 liradan, 30 liradan, 10 liradan ne olur? Demeyeceksin. Seni cennete sokacak amelin ne olduğunu ne yapamazsın? Bilemezsin. Ve yine sadaka ile alakalı başka bir husus. Sadakayı başa kakmak haramdır. Eğer bir insan bir iyilik yapıyorsa, sonradan bu iyiliği yapmış olduğu bu sadakayı, o insanın başına kalkması nedir? Haram olan bir husustur. Ve yine ayet-i kerimede ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadakatikum bilmenni vel eza. Ey iman edenler, la tubtilu sadakatikum, vermiş olduğunuz sadakaları iptal etmeyin. Bilmenni vel eza. Buradaki men ne? Başa kalkmak. Sana zamanında şöyle yardım etmiştik. Eğer sana yardım etmeseydik o ihtiyacını göremezdin. Diyerek insanların başına kakarak yapmış olduğun o sadakayı, vermiş olduğun hayrı, iyiliği insanların başına kakmak, Allah Azze ve Celle bununla sadakanın vermiş olduğu, yapmış olduğumuz salih amelin iptal olacağını bize haber veriyor. Ki günümüzde insanlar bu hususta ne yapıyorlar? Dinlerini bundan korumuyorlar. Bakıyorsun adam bir iyilik yapmış, aralar açılmış, araya bir fitne girmiş. Adam bu zamana kadar yapmış olduğu bütün hayır hasenatı herkes için de adamın yüzüne vurarak zamanında şöyleydin, böyleydin, para arıyordun, kimseden bulamadın, biz senin açığını kapattık, şimdi böyle mi olduk gibi yapmış olduğun iyiliği ne yapıyorsun? Başa kakıldığını görüyoruz. Ve yine kötü malı kasıtlı olarak sadaka verme hususunda ilim ehli de bunu kerih görmüştür. Yani mal var elinde, kendin bile bunu artık gözden çıkarmışsın, diyorsun ki bunu Allah yolunda ne yapayım? Sadaka vereyim. Yani ilim ehli bu kabul olmaz demiyor ama bunu ne yapmışlar? Kerih, mekruh olan kısım olarak değerlendirdiklerini görüyoruz. Ve yine kişinin kendisi için en sevimli olan malının en iyisini Allah yolunda infak etmesi de nedir? Müstehaptır. Ve yine ayet-i kerimede لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sizin için en sevgili olan şeyi Allah yolunda infak etmediğiniz sürece iyiliğe erişemezsiniz diyor Allah Azze ve Celle. Konuyla alakalı hadis-i şerifte de Ebu Talha radıyallahu anh kendisine bu ayet nazil olduğunda kendisine en sevimli olan arazisini Mescid-i Nebevi'nin yanındaki o hurma bahçesini ne yapıyor? Allah yolunda infak ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o sahabeye Ebu Talha'ya diyor ki bunu kendi akrabaların arasında ne yap? Dağıt, pay et diyerek bu sadakayı bu şekilde yönetmesini ona haber verdiğini görüyoruz. Demek ki kişinin Allah yolunda en sevdiği malı infak etmesinin müstehap olduğuna delalet eden ayet-i kerime ve hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Çünkü eğer böyle olmasaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeye ne yapardı? Bunu yasaklardı veyahut da bundan onu engellemeye çalışırdı. Demek ki bu Allah Azze ve Celle'nin hoşuna giden, hoşnut olduğu bir amel ki ondan bunu ne yaptı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Sadaka olarak kabul ettiğini görüyoruz. Ve yine dikkat etmemiz gereken başka bir husus ki genelde hepimizde bu hastalığın olduğunu görüyoruz. Hepimiz kendi cebimizdeki paranın bize ait olduğunu zannediyoruz. Veyahut da kendi mülkümüzde olanın bize ait olduğunu zannediyoruz. Oysa ki cebinde olan senin değil. Allah yolunda infak ettiğin senin malın. Cebinde olan bununla eğer dünyada üstüne başına bir şey alıyorsan, bununla yiyip içiyorsan dünyevi olarak bu parayı ne yapmış oluyorsun? Kullanmış oluyorsun. Ama asıl senin olan ne? Allah yolunda harcadın, infak ettiğin. Cebinde 10 lira var. 5 lirasını Allah yolunda infak ettin, sonra da öldün. Hangi 5 lira senin? Cebinde kalan mı? Yoksa Allah yolunda infak ettiğin mi? Diyoruz ki Allah yolunda infak ettiğin. Sen bunun faydasını göreceksin. Geriye bıraktığın 5 lira arkandaki mirasçıların üzerinde kavga edeceği, anlaşmazlığa düşeceği para. Şimdi 5 lira diyoruz. Bizim için 5 lira, başka bir adam için 5 trilyon. Değil mi? Yani parayı eğer Allah yolunda harcamıyorsan, ahirette bu senin karşına hayır olarak ne yapabilir? Çıkmaya bilir. Ve arkanda bıraktıklarına da fitne olabilir. O yüzden insanın ne yapması gerekiyor? Bu sadaka hususunda hırslı olması gerekiyor. Ve yine biraz önce dediğimiz gibi illa sadaka verebilmek için çok zengin olmaya gerek yok. Biraz önce dediğimiz gibi yeri gelir 1 lira verirsin. Yeri gelir 5 lira verirsin. Yeri gelir 10 lira verirsin. Yeri gelir 1000 lira verirsin. Bu kişinin durumuna göre değişir. Ama insan ne kadar da durumu kötü olsa, gücü neye yetiyorsa o ölçüde sadaka vermekten kendini ne yapmaması gerekir? Geri tutmaması gerekliliğini söylüyoruz. Ve yine kişinin salih olarak, niyetinin salih olarak az dahi olsa vermiş olduğu sadakayı Allah Azze ve Celle'nin onun için büyütüp geliştirdiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Diyor ki sizden birisi azımsadığı, az olarak gördüğü bir malı Allah'ın rızasını kazanmak için Allah yolunda infak ederse, diyor ki Allah Azze ve Celle o az olarak gördüğünüz o malı sizden birinizin nasıl o at yavrusunu, tayı yetiştirip büyüttüğünüz gibi kıyamet gününde diyor sizin için o vermiş olduğunuz sadakayı ne yapar? Sizin için geliştirir, yetiştirir, büyütür. Ta ki diyor o sadaka büsbüyük bir dağ haline gelir. Yani senin mizanında koskocaman bir ecrin aldığını görüyorsun. Sonradan bakıyorsun ki diyorsun ki bu kazandığım ecir dünyadayken verdiğini dahi unuttuğun, önemsemediğin o az miktar olarak gördüğün ama ihlaslı bir şekilde Allah yolunda verdiğin o sadakayı ahiret yurdunda, ahiret diyarında karşına büyük bir dağ olarak çıktığını gördüğü zaman insan sevinci ne olur? Bir farklı olur. Yani vermiş olduğun basit bir şey, Allah Azze ve Celle'nin fazlı keremi senin o basit olarak gördüğün şeyi ne yapmış senin için? Yetiştirmiş, büyütmüş, koskoca bir dağ haline gelecek bir ecre sahip olduğunu görürsün. O yüzden diyoruz ki kişi vermiş olduğu sadakayı ne yapmayacak? Küçümsemeyecek, sadaka vermek için de zengin olmayı beklemeyecek. Her daim, her an gücünün ölçüsünde sadaka vermesi gerekiyor. Bu giriş bölümünü yaptıktan sonra konuyla alakalı ilk hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Seb'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluhu." Fezekara el-hadis ve fihi raculun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yeminuhu. Muttefakun aleyh. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize haber veriyor. Diyor ki 7 sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin olmadığı o günde onları kendi gölgesinde gölgelendirir. Sonra hadisin devamını zikrediyor. Diyor ki hadiste şu ifade yer almaktadır. Bir sadaka veren ve bunu sağ elinin verdiği sol eli bilmeyecek şekilde gizli yapan kişi olarak bize ne yapıyor? Bu 7 kişi arasında olan bir kişinin, bir sınıfın durumunu bize bu rivayet aktarıyor. Bu rivayet muttefakun aleyh. Bukhari ve Müslim'de geçtiğini görüyoruz. Seb'atun. Normalde seb'a kaç? 7. İlim ehli diyor ki buradan kasıt seb'atu eşkasin. Yani 7 kişi. Tabii ki bunu anlarken bunu 7 kişi olarak falanca falanca filanca diye ne yapmıyoruz? Anlamıyoruz. Buradaki 7 kişiden kasıt bu 7 vasfı üzerinde barınan kimseler. Bu kimselerin özelliği ne? Müellif Allah ona rahmet etsin. Kitabı daha önceden de söylemiştik. Konuyla alakalı şahit bölümü ne yapıyordu? Zikrediyor hadiste. Kendisini ilgilendiren, anlattığı hususu ilgilendiren kısım neyse orayı bize delil olarak gösteriyordu. Bazı zaman eğer rivayet çok uzunsa ne yapıyordu? Geri kalan kısmını zikretmiyordu ki konunun anlaşılması ne yapsın? Kolay olsun. Burada da müellif rahimeullah Allah Azze ve Celle'nin kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı o günde arşının gölgesinde gölgelendireceği 7 sınıf insandan bahsederken onlardan bir tanesinin kim olduğunu söylüyor. Öyle bir kimse vardır ki Allah yolunda infak eder. Bu kimsenin infak ettiğini öylece gizler ki sağ elinin verdiğinden sol elinin haberi dahi olmaz. Bu kimse Allah Azze ve Celle'nin biraz önce söylediğimiz gibi kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı o günde arşının gölgesinde gölgelendireceği insanlar zümresinden bir gruptur. يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ ف۪ي ظِلِّهِ. Burada ف۪ي ظِلِّهِ. İlim ehli diyor ki buradaki he damiri Allah Azze ve Celle'ye dönmüyor. Yani Allah Azze ve Celle o gün hiçbir gölgenin olmadığı o gün kendi gölgesinde, kendi zatının gölgesinde o insanları ne yapmaz? Gölgelendirmez. Buradan kasıt yaratmış olduğu bir mahlukatı. O da arşının gölgesi. Bununla alakalı Said İbni Mansur hasen bir isnatla rivayet ettiği hadiste diyor ki seb'atun yuzilluhumullahu fi zilli arşihi. Bu rivayette bize açıkça bu gölgelendirilen şeyin arşın gölgesi olduğu bize ne yapılıyor? Bu rivayette bize açıkça beyan ediliyor. Diyoruz ki hadisteki bize rivayet edilen Allah Azze ve Celle'nin zatının gölgesi değil, yaratmış olduğu en büyük mahlukatın arşın gölgesinde o insanları gölgelendirdiğini söylüyoruz. يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ. Dedik ki o gün hiçbir gölgenin olmadığı günde o kimseleri gölgelendirir. Diyoruz ki o gün öyle bir gün ki ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor. Diyor ki وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَ فَتَرَى ف۪يهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَ. Diyor ki ey Muhammed, sana kıyamet gününde dağların halini soruyorlar. Ey Resulüm, ey Muhammed, sana kıyamet gününde dağların halini soruyorlar. De ki Rabbim onları tuz buz edip savuracaktır. Yani o gün o dağlar hallaç pamuğu gibi derler ya, ne yapacaklardır? Toz buz haline getirilip savrulacaktır. Ayetin devamında diyor ki onların yerleri dümdüz boş bir alan halinde bırakacaktır. Yani o gün o dağlar dümdüz edilecek. Onların yerinde hiçbir dağa benzeyen bir şey kalmayacak. Oralar dümdüz edilecek. Ve yine ayetin devamında diyor ki orada hiçbir çukur ve tümsek de göremeyeceksin. Yani biraz önce dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle dağları tuz buz ettiğinde artık yeryüzü ne olacak? Tek bir tabaka halinde, ne çukur ne bir tümsek, dümdüz bir alan halinde olacağını söylüyoruz. O gün eğer bu ayet-i kerimede böyle vasfediliyor ise, yerler, yeryüzü dümdüz edilecek ise, o gün insanın altında gölgeleneceği bir şey var mıdır? Yoktur, değil mi? Peki bu insanların özelliği ne? Allah Azze ve Celle bu yedi sınıf insanı ne yapmış? Arşının gölgesinde o günle alakalı rivayetlere dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o gün insanların diyor işlemiş olduğu günahlardan dolayı o kıyamet gününde Allah Azze ve Celle güneşi ne yapar? Bir mil kalacak şekilde yakınlaştırır. Yani güneş ile senin aranda ne var? Bir mil var. O kadar yakına getirilir. Ve o gün insanlar hiçbir gölgelenecek bir şey yok. Sıkıntı var. Sıcaklık var. Güneşin etkisi. Allah Azze ve Celle bazı kimseler ne yapmış bundan? Müstesna tutmuş. Diğer kimseler rivayette geliyor diyor ki kimi topuklarına kadar, kimi dizlerine kadar, kimi bellerine kadar, kimi ağızlarına kadar günahları ölçüsünde tere boğulacaklar. Yani düşünün böyle bir, yani burada anlattığımız şey ne? Hikaye değil. Yani bugün gelecek ve hepimiz o günü göreceğiz. Günahlarımız ölçüsünde topuklarımıza kadar, dizimize kadar, belimize kadar, ağzımıza kadar, boyumuza kadar bu güneşin yaklaştırılmasından dolayı o terlerimiz bu miktarlara kadar ne yapacak? Ulaşacak. Ama konuyla alakalı olan kısım ne dedik? Kişi ihlaslı bir şekilde verdiği infakı, sadakayı gizlerse, sağ elinin verdiğini sol elinin haberi olmaz ise O günde hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde Allah Azze ve Celle'nin o arşının gölgesi altında gölgelenen kimselerden ne yapabilir? Bu vasıfla o kimseler arasına, o zümre arasına katılabilir diyoruz. Biraz önce dediğimiz gibi müellif Rahimullah burada rivayette bize o diğer 6 sınıftan ne yapmadı? Bahsetmedi. Biz hatırlatma babından kısaca o kimselerden ne yapalım? Bahsedelim. Bu da bizim için bir fayda olsun. Birinci olarak diyoruz ki İmamun adil. Adil olan yönetici. Allah Azze ve Celle o kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendireceği kimseler arasında ilk olarak Allah Resulü Aleyhisselam hadis-i şerifte kimi sayıyor? İmamun adil. Adil olan yönetici. Adalet vasfına sahip olan birçok insan olabilir. Ama bu husus kim ile sınırlandırılmış? Adil olan yöneticiyle. Neden? Neden adil olan yönetici de diğer adalet sahibi insanlar değil de sadece adil olan yönetici? Konuyla alakalı ilim ehli diyor ki, çünkü diyor adalet yönetici vasfına sahip olan kimsede fıtri olarak verilmiş bir özelliktir. Neden? Çünkü en üstesin. Birine zulmetsen bunun hesabını sana soracak kimse yok. Yani düşün, birine zulmetmek istiyorsun. Senden yukarısı yok ki yaptığında, dünyevi olarak bahsediyorum. Yani ahirette bunun hesabını görürsün. O ayrı bir mesele. Yani dünyevi olarak hükümdar sensin. Falanca adamı getirin diyorsun. Başını vurun. Sebebi ne? Canım öyle istiyor. Geldin bu adama zulmettin. Bunun hesabını sana soracak kimse var mı? Yok. Diyoruz ki eğer imam adil olur ise, yani kendisinden kimse hesap sormaya güç yetiremediği halde eğer bu adalet vasfına sahip ise, diyoruz ki kıyamet gününde de bunun neyi var ona? Ekstra bir mükafatı var. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde o kimseler o zümre arasından olacağını söylüyor. Şabbun neşe fî ta'atillah. İkincisi diyor ki Allah'a itaat ile gençliğini geçiren kimse, genç. Galiben genç olan kimse genellikle gözü ibadette ne yapmaz? Olmaz. Allah Azze ve Celle'nin hidayet ettiği, muhafaza ettiği gençler bundan müstesna. Yani öyle insanlar yok mu? Adam çocukluğundan beri yaşlanana kadar 5 vakit namazını kıldığını görüyorsun. Ramazan ayı geliyor, orucunu tuttuğunu görüyorsun. Ama galiben genellikle bakın, nerede bir sıkıntı varsa hangi yaş grubunda bu ortaya çıkıyor? Gençlerde. Bakıyorsun gençlik döneminde insanların iltizamdan biraz uzaklaştığını görüyorsun. Ama Allah Azze ve Celle gençken ibadet eden kimseye ne yapmış? Diğerlerinden ayrı bir mükafat verdiğini görüyoruz. Burada gençlik vasfı ile alakalı belki birçoğumuz bu kapsama giriyor. Bazı ilim ehli diyor ki buluğ çağına kişi erdikten sonra 30 yaşına kadar olan bir durum gençlik dönemidir. Bazı ilim ehli diyor ki buluğ çağından 40 yaşına kadar. Enver abim şeye sokamadık. Belki birçoğumuz burada aramızda 30 yaşına varan var, 40'tan öncesi var. Hala bu dönemi yaşamaya çalışan var ki Enver abi de o dönemi inşallah en güzel şekilde atlatan abilerimizdendir. Yani sonuçta genç olarak Allah Azze ve Celle'ye itaat ile yönelen kimse Allah katında neyi var? O güneşin yakınlaştırıldığı, hiçbir gölgenin olmadığı günde arşın gölgesinden istifade edecek sınıf arasında olduğunu söylüyoruz. Üçüncü grup, رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّكٌ بِالْمَسَاجِدِ. O kişi ki kalbi mescitlere bağlı. Yani ne? Adam öğle namazını kılıyor, ikindi namazının gelmesini bekliyor. Sadece beklemek değil, ikindi namazının gelmesini arzuluyor. Çünkü niye? Namaz kılacak, Rabbinin huzuruna çıkacak, ibadet edecek, Rabbini tazim edecek, onun önünde kıyamda duracak, acizliğini, kulluğunu anlayacak, rukuya eğilecek, secdeye kapanacak ve bunu yaparken bundan ne yapıyor? Zevk alıyor. Yani bu adam namazları bekliyor. Vaktini boşa geçirmeye çalışmıyor. Sadece namazla alakalı değil. Boş vaktinde ne yapıyor? Allah'ı zikrediyor. Değil mi? Namazı beklerken Allah Azze ve Celle'ye yapabileceği diğer ibadetlerle, diğer takarrubat ile Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmaya çalışan kimse. Ve yine dönüp baktığımız zaman bu kimse, ki insan bunu hayatında gözlemliyor. Eğer namazlarını düzgün kılmaya çalışırsan, ibadetlerini hakkıyla eda etmeye çalışırsan, dünyada bunun huzurunu, mutluluğunu ne yapıyorsun? Zaten görüyorsun. Nice insanlar var, maddi anlamda belli makamlara, belli mevkilere gelmişler. Ama bakıyorsun ki adam mutlu değil. Yani cebindeki parası, altındaki arabası onu mutlu etmiyor. Mutluluk için sadece para yeterli olmuyor. Hatta bazı insanların o zenginliğe sahip olmasına rağmen intihar ettiklerini görüyorsun, değil mi? Bir bunalıma giriyor adam. İntihar ediyor. Aslında sen dışarıdan baktığın zaman sanki her şey normal. Bu adamdan daha mutlusu yok diyorsun. İstediği zaman her şeyi yapabilme özelliğine sahip ama demek ki mal her zaman mutluluk getirmiyor. Öbür taraftan bakıyorsun adam gariban. Akşama yiyeceğini zar zor buluyor. Ama Allah ile arasını iyi tutmuş. İbadetlerini en iyi şekilde eda etmeye çalışıyor. O adamda da bakıyorsun ne var? Bir huzur var. Diyoruz ki bu dünyadaki karşılığı. Bir de ahiretteki karşılığı ne? Diyoruz ki o gün kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenme gibi bir ecre, bir mükafata nail olacaklarını söylüyoruz. Ve yine dördüncü olarak diyoruz ki رَجُلَانِ تَحَبَّى فِي اللّٰهِ اِجْتَمَى عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَى عَلَيْهِ İki kimse düşünün. Bu kimseler birbirlerini sevme üzerine bir araya gelmişler ve bu sevgilerinden onları ayıran şey ne olmuş? Ölüm. Yani bu insanlar Allah için ne yapmışlar? Birbirlerini sevmişler. Ve bunları, bu sevgilerini, ikisini birbirinden ayıran husus ne olmuş? Araya giren ölüm bunları ne yapmış? Birbirinden ayırmış. O yüzden diyoruz ki kişi Allah için ne yapacak? Sevecek. Bu Allah için buğz edecek. Yani sevgisi Allah için olacak. Bu benim yakınım. Bu benim akrabam. Benim bundan neyim var? Bir menfaatim var. O yüzden ben bu adamı seviyorum. Veyahut da bu adamı işte şundan dolayı uyuz oluyorum. Şundan dolayı bu adamdan uzak durmaya çalışıyorum değil. Niye seviyorsun bu adamı? Diyor ki bu adam benim akrabam değil. Bir şeyim diye. Yedi el yabancı. Niye seviyorsun? Diyor ki çünkü dindar olduğu için. Çünkü bu kimse Allah Azze ve Celle'yi, onun Resulünü, Müslümanları seven bir kimse. Ben de o yüzden bunu ne yapıyorum? Seviyorum. Öbür taraftan soruyorsun. Bu adamı niçin sevmiyorsun? Diyor ki bunu Allah için sevmiyorum. Neden? Çünkü bu adam Allah'ın dinine düşman. Değil mi? Bu adamın yaptığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalif. Bu adamı o yüzden sevmiyorum. Yoksa onunla alakalı dünyalık bir alıp veremediğim yok. O zaman diyoruz ki dördüncü olarak saydığımız grup, zümre, birbirlerini Allah için seven ve onları bu sevgilerini ancak ölümün ayırdığı kimseler olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Hatta bazı kimseler, bazı insanlar vardır ki vefat ettikten sonra insanın sevgisi ne yapar? Ona devam eder. Yani sevgi ölümle ne yapmaz? Son bulmaz. Bizler hepimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi seviyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu, Hazreti Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi, aşere-i mübeşşere'yi, diğer geri kalan sahabeyi, tabiini, tebeut tabiini, ehli sünnetin imamlarını, alimlerini ve günümüzde bizimle birlikte yaşamış, değil mi? Dindarlıklarını gördüğümüz ama vefat etmiş olan kardeşlerimizi de ne yapıyoruz? Seviyoruz. Onların ölmüş olması bizim onlara olan sevgimizi ne yapmıyor? Ortadan kaldırmıyor. Bizi buradan dünyada ayıran şey ölüm ise inşallah eğer biz Allah için seviyor, Allah için buğz ediyor isek kıyamet gününde o arşın gölgesinde gölgelenen zümrelerden ne yapabiliriz? Olabiliriz. Beşincisi diyor ki رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهِ Bir kimse var ki, bir adam var ki, düşünün, kendisini zinaya davet eden bir kadın var. Bu kadın bir makam, bir mevki, bir mansıp sahibi. Sıradan herhangi bir kadın değil. O aynı zamanda diyor ki ve cemalin. Aynı zamanda kadının neyi var? Güzelliği de var. Düşünün, kadının hem malı mülkü, bir makamı var. Aynı zamanda kadın ne? Güzel. Ve neye çağırıyor? Seni zinaya çağırıyor. Normalde insanın bu fitneye düşmesi kolay mı? Kolay. Bir sürü o fitneye düşürecek ne var? Şartlar mevcut. Ama o adam ne diyor? İnni ahafullah. Diyor ki ben Allah'tan korkarım. Ve yine burayı açıklarken diyoruz ki kadın makam sahibi, malı mülkü kadının var dedik. Aynı zamanda kişinin söylediği lafza, ibareye bakarsak inni ahafullah. Demek ki yanlarında, etrafında onların yaptığı bu işi görecek kimse de yok. Ayrı bir fitne daha var. Buradan bunu anlıyoruz. Yani ben Allah'tan korkarım diyor. Şöyle demiyor. Ya yaparsak falanca filanca görürse bu durumu nasıl açıklayacağız? Ya yakalanırsak? İnsanların içinde söylenen bir söz değil. Tamamen kalpten, ihlaslı bir şekilde. Yani bütün ortam müsait. Ve aynı şekilde adam bu zinayı etmeye muktedir, şehveti olan bir kimse. Değil mi? Öyle olsa derdi ki zaten benim bu konuda hiçbir rağbetim yok. Böyle bir söz söylüyor mu? Demiyor. Demek ki bu şartların hepsi ne? O kimsede var. Bununla birlikte, yani bu işi yapmaya kadir olma ile birlikte ne diyor? İnni ahafullah. Ben diyor Allah'tan korkarım. Onu bundan engelleyen, geri çeken ne? Allah Azze ve Celle'nin korkusu. Bu zümrede, bu sınıfta olan kimseler diyoruz ki Yusuf Aleyhisselam'ın sünneti üzerine ilerleyen kimseler. Değil mi? O Aziz'in karısı evde kimse yokken kendi nefsine onu davet ettiğinde Yusuf Aleyhisselam ne yaptı? Aynı inni ahafullah. Dedi ki ben Allah'tan korkarım. Allah Azze ve Celle'nin ona göndermiş olduğu burhanı, o açık delili gördüğünde ona meyletmiş olmasına rağmen, değil mi? Allah Azze ve Celle'nin ona göndermiş olduğu o delil, o burhan onu ne yaptı? Bu şeyden alıkoydu. Ve bu yapmamış olduğu suçtan dolayı ne yaptı? Hapis yattı. Diyoruz ki bu kimin sünneti? Yusuf Aleyhisselam'ın sünneti. Yani böyle bir özelliklere sahip ki hadiste vasfedilen aynı zamanda o Aziz'in karısında da vardı. Makam var, mevki var, güzellik var, para var, her şey var. Ortam buna müsait. Etrafta bu işi yapsalar görecek kimse yok. Ve buna rağmen insanın o esnada ben Allah'tan korkuyorum diyerek kendini geri çekmesi basit bir durum değil. Dedik ki bu beşinci zümre. Altıncısı, raculun tasaddaka bi sadakatin, konumuzla alakalı olan kısım. O da dedik ki kimse vermiş olduğu zekatı, vermiş olduğu sadakayı öyle gizler ki sağ elinin verdiğini ne yapmaz dedik. Sol eli bundan ne yapar? Haberdar olmaz. Ve yine burada neyin göstergesi var? İnsanın öyle bir gizlemesi var ki öncelikle bu neye delalet ediyor? İhlasa. Yani o insanın ne kadar samimi olduğuna. Yani ben vereyim de insanların önünde Ahmet Mehmet de görsün falanca ne kadar cömert. Adama baksana ya, adamın işte çıkardı 500 lira para verdi. Vay be, ne cömert adam. Adam bunu istemiyor. İhlaslı bir şekilde diyor ki benim yapmış olduğum bu salih ameli Rabbimin bilmesi benim için yeterli. Başkası bunu görmüş görmemiş, verdiğim adam bundan dolayı mutlu olmuş olmamış, bu beni ne yapmıyor? İlgilendirmiyor. Ben Allah için gördüğüm bu kardeşimdeki eksikliği gidereyim de o bundan mutlu olsun, olmasın. Beni Allah'ın rızası benim önemli olan, beni ilgilendiren kısım. Adam ihlaslı bir şekilde vermiş. İkinci bir özellik, bunu gizli bir şekilde yapan adamın ikinci bir özelliği ne? Vermiş olduğu kardeşini rencide etmekten uzak duruyor. Sağ elinin verdiği, sol eli haberi olmayacaksa bu ne demek? Yani insanlar arasında bu olayı yayarak ne yapmıyor? Göstermiyor. Diyor ki kardeşim de bundan ne yapmasın? Rencide olmasın. Hem bir taraftan ihlasını ön plana çıkartıyor. Yalnızca Allah için yaptığını ortaya koyuyor. Diğer taraftan da kardeşinin rencide olmasından razı olmuyor. Diyoruz ki bu kimse de kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesinde gölgelendireceği kimseler arasında, zümresinde olduğunu söylüyoruz. Yedinci olarak diyor ki, رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Allah Azze ve Celle'yi kimsenin olmadığı bir ortamda zikreden ve bundan dolayı gözlerinden yaş dökülen kimse. Burada da ne var? Kişinin öncelikle Allah Azze ve Celle'ye olan sevgisi var. Değil mi? Allah Azze ve Celle'yi zikretmekten zevk alıyor, haz duyuyor. Ve bunu ne yapıyor? Biraz önce söylediğimiz gibi riya gösteriş için yapmıyor. Eğer bunun için yapsa ne yapar? İnsanlar arasında bu amelini izhar eder. Ama ne yapıyor? Kimsenin olmadığı bir yerde bu işi yapıyor. Aynı zamanda ne diyor? فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Ve aynı zamanda bundan dolayı ne yapıyor? Gözlerinden yaşlar döküyor. Bu kimse de diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin arşın gölgesinde gölgelendireceği kimselerden birisidir. Ve yine şunun bilinmesi gerekir ki bu 7 tane saymış olduğumuz vasıf özelliği kimisinde bu 7 vasfın bir tanesi olur. Kimisinde 2 tanesi olur. Kimisinde 3 tanesi. Kimisinde bütün bu vasıflar ne yapabilir? Aynı insanda olabilir. Rabbim inşallah bizi bu kapsamda, bu zümre içinde olan kullarından eylesin. Kıyamet gününde o hiçbir gölgenin olmadığı, güneşin yaklaştırıldığı o gün arşının gölgesinde gölgelenmeye yaraşır bir şekilde oradaki zümreden olabilecek amelleri yapmayı bizlere nasip etsin. Bu hadis-i şeriften çıkarttığımız neler var? Bazı faydalar var. Onları zikredelim. Bugünlük bu hadis-i şerifle yetinelim. Birinci olarak diyoruz ki insanların yeniden diriltilip hesaba çekileceklerinin delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü o insanlar mahşerde o gün toplanacaklarsa demek ki ölümden sonra ne var? Yeniden bir diriliş ve akabinde de hesabın olduğunu bize aktaran bir hadis-i şerif. Ve yine kıyamet gününde güneşin Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu o mahlukata yaklaştırılacağına delalet eden bir hadis-i şerif ki Allah Azze ve Celle arşının gölgesinde bu kimseleri muhafaza edeceğini söylüyoruz. Ve yine sadakanın faziletine delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü saydığımız hususlar arasında ne vardı? Gizlice Allah yolunda infak eden kimse var. Ve ahirette de o kimsenin mutlu olacağına delalet eden bir hadis-i şerif. Yani sadaka vermenin faziletine ve aynı zamanda ahirette o kimsenin mutlu olacağına delalet eden bir hadis-i şerif olarak ne yapabiliriz? Zikredebiliriz. Ve sadakayı gizli bir şekilde vermenin faziletine delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu burada zikredebiliriz. Biraz önce giriş bölümünde dedik ki asıl olan nedir? Sadakanın gizli olarak verilmesidir. Ama bununla birlikte ayeti kerimede Allah Azze ve Celle'nin bize infak ettiği, vermiş olduğu o maldan açık ve gizli olarak infak etmemizi bize emrettiğini görüyoruz. O zaman bakıyoruz ki gizli aynı zamanda ne var? Açık. Demek ki sadaka açıktan da ne yapılabiliyor? Verilebiliyor. Hatta diyoruz ki açıktan verilmesi bazen gizli olarak verilmesine göre nedir? Daha faziletlidir. Mesela örnek olarak ne verebiliriz buna? Diyoruz ki bir kimse diğer kardeşlerini teşvik etmek amaçlı, onları sadakaya teşvik etmek amaçlı, eğer sadakayı açıktan veriyor ise, tabi burada yine ihlas ne olması gerekiyor? Başlıca şartımız. Yani bunu yaparken, teşvik edeyim derken olaya riya karıştırırsan, o zaman amelin ne olur? Boş olur. Eğer gerçekten Allah rızası için veriyorsun ama aynı zamanda diyorsun ki ben bunu açıktan verirsem bu insanlara ne olacak? Onlara bir teşvik olacak. O zaman onlar da ne yapacaklar? Sadaka vermek için ellerinden gelen çabayı gösterecekler. Eğer bu niyetle yapılıyorsa burada bunun bu şekilde yapılması ne diyoruz? Gizli olarak verilmesine göre daha faziletlidir. Başka bir husus. Bir adam var, bir garibana bir yardımda bulunacak. Ama yapmış olduğu yardım o adamın ihtiyacını ne yapmayacak? Ortadan kaldırmayacak. Ve bu insan da açıktan bunu yapıyorsa, diğer insanların yani olaya hassasiyetini çekmeye çalışıyorsa, ya işte kardeşimizin 1.000 lira borcu varmış, acile olarak ödemesi gerekiyor, benim gücüm buna yetiyor, ben 200 lira kardeşime veriyorum diyorsa, Verdiği 200 lira 1000 lirayı kapatıyor mu? Kapatmıyor. Ama ne? Diğer etrafındaki insanlar yine teşvik amaçlı. Onların da bu işte katkısı olsun. Kardeşlerinin ihtiyacının ne olduğunu bilsinler. Onlar da ellerinden geleni yardımı yapsınlar diye açıktan bunu veriyor ise diyoruz ki bu hususlarda nedir? Sadakayı açıktan vermek gizli olarak vermeye göre daha faziletlidir. Ama diyoruz ki işi aslına döndürdüğümüz zaman biraz önce söylediğimiz gibi ihlas açısından kardeşinin rencide olmaması bakımından asıl diyoruz ne? Sadakanın gizli olarak verilmesidir. Bugünlük bu hadis-i şeriflerle yetinelim. Haftaya da kaldığımız yerden devam edelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.